Ayrım 18, Kusursuz Plan, Clive Cussler, sayfa 208. Curtis tren istasyonunu ve vagon park alanını gözetlerken Bell ve Irwin de Telluride First National Bank'ta çalışmaya başlamışlardı. Bell müdür koltuğunda oturduğu sırada acaba yanlış atama oynadı diye kuşku duyuyordu. Bankanın kapanmasına 10 dakika kalmış olmasına rağmen hala haydut ortaya çıkmamıştı. Veznedar rolü oynayan Irwin nakit para kutusunu kapamaya hazırlanırken belki son anda bir müşteri gelebilir diye bekliyordu. Bell masanın açık çekmecesinde duran 45'lik otomatik Colt tabancasına baktı ve bunu kasap hayduta karşı kullanamayacağını düşünerek üzüldü. Beynini uçurmak onca masum insanı öldüren o alçağa iyilik yapmak olurdu. Ama geberdiği takdirde hiç değilse vergi mükelleflerinin paraları mahkeme için harcanmazdı. Bell yenilgiyi kabul etmek üzereydi ve o güne kadar bulabildikleri cılız ipuçlarını bir kez daha değerlendirmeye başlıyordu. Irwin ofisin kapısına gelip kenarına dayandı. İyi bir denemeydi dedi gergin bir sesle. Galiba haydut yemi yutmadı dedi Bell. Belki de San Francisco'da yaşamadığı için gazete haberlerini okumamıştır. Öyle görünüyor. Tam o sırada geyik derisi eteklik giymiş bir kadın kapıyı açıp bankadan içeri girdi. Öne eğdiği şapkası gözlerini gizliyordu. Bell Irwin'in üzerinden o tarafa baktı ama gelenin iyi giyimli bir kadın olduğunu görünce rahatladı. Irwin onun baş işareti üzerine tekrar vezne kabinine döndü. Nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi? Cromwell onun yüzünü görebilmek için hafifçe başını kaldırdı. Karşısındaki adamı birkaç gün önce Bell ve Bronson ile birlikte Bohemian Kulüp yemek salonunda gördüğünü ve onun bir Van Dorn ajanı olduğunu hatırlayınca içine bir telaş düştü. Sesi ona ele verir korkusuyla bir süre Irwin'e cevap veremedi. Bunun bir tuzak olduğunu anlayınca iyice gerginleşti. Başını tekrar eğdi ve yıldırım hızıyla seçeneklerini gözden geçirdi. Tek avantajı ajanın kadın kıyafetleri içindeyken kendisini tanımaması ve haydutun ondan bir metre ötede bankonun karşısında durduğunu anlamamış olmasıydı. Ajanı vurup kasada ne kadar para varsa alabilirdi veya dönüp bankadan çıkar giderdi. Tam ikinci seçeneğe karar verip geri çekilecekken Bell ofisten dışarı çıktı. Cromwell onu görür görmez tanıdı. Kriminal kariyerinde ilk defa içinde bir panik hissetti. ''Size nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi?'' diye tekrar sordu Irwin. Kadının ilk seferinde cevap vermeyişini tuhaf bulmuştu. Bell bu kadın müşteriyi tanıyacakmış gibi kuşkuyla bakmaya başlamıştı. Bell'in optik bir hafızası vardı ve gördüğü bir yüzü kolay kolay unutmazdı. Bu kadını daha önce nerede gördüğünü hatırlamaya çalışırken gözlerinde bunu ele verecek hiçbir ifade yoktu. Derken kadının ellerine baktı ve deri eldivenler giymiş olduğunu fark etti ve o anda sanki bir hayalet görmüş gibi karşısındaki kişinin haydut olduğunu anladı. Kafasına balyoz yemiş gibi gözleri büyüdü ve "Sen!" dedi. Cromwell bir saniye bile oyalanmadı. Çantasının içinde namlusu kalın bir kumaşla kaplı 38'lik koltuğunu çıkardı. Hiç duraksamadan tabancayı Irwin'in göğsüne doğrultup tetiği çekti. Bankanın lobisinde patlamanın boğuk sesi duyuldu. Sonra daha Irwin boş bir çuval gibi yere devrilmeden silahını Bell'e çevirdi. Bell içgüdüsüyle hemen dönüp kendini masanın öbür tarafına atmamış olsaydı kurşun doğruca karnına isabet edecekti. Bu hamlesi hayatını kurtarmış ama yine de kurşun bacağını delip geçmişti. Bell bunun acısını hissetmedi bile. Hemen çekmecedeki tabancasını alıp ateş etti. Atışı bir santim farkla Cromwell'in boynunun yanından geçti. Sonra iki adam da aynı anda ateş etmeye başladı. Çıkan sesler sanki tek bir patlama gibi duyuluyordu. Cromwell'in ikinci kurşunu Bell'in başının yanını sıyırdı. O anda Bell'in gözleri karardı ve kendini kaybetti. Yaradan çıkan kan hemen başının yanını kaplayıverdi. Öldürücü bir yara değildi ama hala ayakta olan Cromwell'in gördüğü kadarıyla Bell'in kafasının bir yanı uçmuş gibiydi. Haydut da çatışmadan çeşitli yaralar almıştı. Bell'in kurşunu beline isabet etmiş ama hiçbir hayati organa temas etmeden delip geçmişti. Cromwell sallanıyordu. Vezne kabinine tutunarak ayakta kalmayı başardı. Duyduğu acıyla başa çıkabilmek için bir süre bekledi. Sonra gidip arka kapıyı açtı. İçeri dalan Margaret'e yol vermek için kenara çekildi. Silah sesleri duydun dedi Margaret şok içinde. Ne oldu? Tuzakmış dedi Cromwell korkusunun yerini öfke alırken. Bir eliyle yarasına bastırırken tabancanın namlusunu ofis zeminine doğru çevirdi. Isaac Bell'i öldürdüm. Margaret hemen ofise girip yerde kanlar içinde yatan Van Dorn ajanına baktı. Sonra yüzünün büyük bir kısmı kana bulanmış olmasına rağmen Bell'i tanıdı. Aman tanrım! Midesi bulanıyordu ve neredeyse kusacaktı. Ama dönüp ağabeyinin de kanlar içinde olduğunu görünce kendine geldi. Yaralanmışsın dedi soluk soluğa. Göründüğü kadar kötü değil dedi Cromwell kenetlenmiş dişlerin arasından. Buradan hemen gitmemiz gerek. Silah sesleri Şerif'le birlikte şehrin yarısını ayağa kaldırır. Margaret ağabeyine omuz vererek onun bankanın arka kapısından çıkmasına yardım etti. Fayton dışarıda onları bekliyordu. Zor bela ağabeyini koltuğa oturttuktan sonra direğe bağlı ipi çözdü ve kendisi de faytona çıktı. Margaret atı dört nala sürmek için kamçıyı kaldırdığı anda Cromwell onun bileğini tuttu. ''Hayır, yavaş sür. Sanki iki hanımcık fayton gezisine çıkmışız gibi görünsün. Son hızla şehirden çıkarsak kuşku çeker.'' Şerif akıllı bir adam, onu tanıyorum. Kolay aldanacağını sanmam. Akıllı da olsa hiç kimse bir kadının banka soyup iki adamı öldürdüğünden kuşkulanmaz. Ara sokaktan çıktıktan sonra Margaret Fayton'u batıya şehir sınırına doğru sürmeye başladı. Cromwell kurt postu ceketini çıkarıp kan içindeki kazağını örtmek için beline sardı. Tabancasını kovboy çizmesinin içine tıktıktan sonra arkasına yaslandı. Yarasının zonklamasını aldırmamaya ve zihnini açık tutmaya çalışıyordu. Bell Şerif Pardee'ye haydut göründüğü takdirde bir el ateş ederek sinyal vereceğini söylemişti. Ama Pardee bazılarının sesi boğuk çıkan beş el ateş edildiğini duyunca ciddi bir sorun olduğunu anladı. Gizlendiği nalbur dükkanından koşarak çıkarken bankaya girişini gördüğü kadının haydut tarafından vurulmuş olmasından korkuyordu. Şerif'in bankaya doğru koştuğunu gören dört yardımcısı da gizlendikleri yerlerden çıkıp onu takip ettiler. Beşinci yardımcı Curtis'i uyarmak için tren park alanına koştu. Şerif Smith & Wesson tabancasının horozu kalkmış durumda bankanın kapısından içeri daldı. Önce hiç kimseyi göremedi. Irwin vezne kabininin arkasında yattığı için gözükmüyordu. Bell ise masanın öbür tarafındaydı. Pardee kabinin etrafından dolanınca yerde bir kan gölünün ortasında yatan Van Dorn ajanını gördü. Önce hayat belirtisi var mı diye Irwin'in nabzını yokladı. Sonra da ofise girip Bell'in durumuna baktı. ''Ölmüş mü?'' diye sordu yardımcılarından biri. Muazzam göbeği pantolonunun üstünden taşan dev gibi bir adamdı ve elinde namlusu kesilmiş bir çifte vardı. ''Kurşun sadece kafasını sıyırmış.'' dedi Pardee. ''Yaşayacak.'' ''Kadın ne olmuş?'' Pardee bir an soruyu anlayamadı, sonra aklına geldi. ''Silahlar patlamadan önce bankaya giren kadın mı?''
''Evet o.''
''Haydut onu kaçırmış olmalı.''
''Ama ondan önce veya sonra bankaya giren kimse görmedik.''
Pardee aklı karışmış bir halde ayağa kalktı. Hayal gücünü ne kadar zorlasa da kasap haydutun bir kadın olabileceğine ihtimal veremiyordu.
Haydut arka kapıdan girmiş olmalı.
Bilemiyorum Şerif dedi yardımcısı çenesini kaşıyarak. O kapının her zamanki gibi içeriden kilitlenmiş olması gerekirdi. Pardee hemen koşup baktı ve kapının kilitlenmemiş olduğunu gördü. Kapıyı açıp dışarıdaki ara sokağın iki tarafına baktı ama kimseyi göremedi.
''Hay lanet!'' dedi. ''Kadın kaçmış.'' ''Uzağa gidemez!'' dedi yardımcısı.
''Hemen adamları topla!'' dedi Pardee. Sonra bankanın girişinde bekleyen yardımcısına döndü. ''Hemen Doktor Madison'a git. Başından yaralı bir Van Dorn ajanı olduğunu ve çok çabuk buraya gelmesini söyle.'' Pardee diz çöküp bir kez daha belin yaralarına baktı. ''Ajanın bacağında da bir kurşun yarası olduğunu söyle.'' Yardımcısı kapıdan çıkarken Pardee de koşarak bir direğe bağlı olan atına gitti. Her şeyin bu kadar ters gidebileceğine inanamıyordu. Artık haydudun kadın kılığında buraya geldiğini ve karısıyla birlikte evlerine aldıkları zavallı dulun da haydudun suç ortağı olduğunu anlamıştı. Telluride şehir sınırını geçerek güneydeki Ophir madenlerine giden yolu da açtıktan sonra Margaret atı kamçılayıp faytonu batıdaki Monroe'a doğru dört nala sürmeye başladı. Bankadan çıktıklarından beri geçen 10 dakika Cromwell'e düşünme fırsatı vermişti.
eliyle ağaçların arasındaki açıklıktan San Miguel Nehri üstündeki bir köprüye giden yolu işaret etti. Bu ara yol rayları onarmakla görevli demiryolu işçileri tarafından kullanılırdı. ''Yoldan çıkıp köprüden geç ve raylar boyunca git.'' dedi Jacob kız kardeşine. Margaret dönüp ona baktı. ''Hani fayton süren iki kadından şüphelenmezler demiştin.'' Bunu derken şerif ve adamlarının bankayı gözetledikleri aklıma gelmemişti. ''Tabii gözetlemişlerdir ama bunun bizim kaçışımızla ne ilgisi var?'' ''Anlamıyor musun sevgili kız kardeşim, bankaya en son ben girdim ve bir daha dışarı çıkmadım. Eğer söylediğin gibi Pardy budalanın teki değilse şu ana kadar olayı çözmüş, ikimizi de aramaya başlamıştır.'' Ama bizim tren rayları üstünde gideceğimizi düşünemez. Mutlaka yolu kullandığımızı sanacaktır. Peki bizi yolda bulamayınca ne yapar sence? Adamlarıyla birlikte geçerlerken bizim ağaçların arasında saklandığımızı düşünerek geriye dönecektir. Biz de o zamana kadar iki erkek kılığında Monroe'dan kalkan bir trene binmiş oluruz. Cromwell her zamanki gibi kurnazlıkla takipçilerine fark atıyordu. Her ne kadar Bell onu faka bastırdığı için gururu biraz yara almışsa da ünlü Van Dorn ajanını öldürdüğünü sanıp bunun da biraz teselli oluyordu. Tıpkı Cromwell'in tahmin ettiği gibi şerif ve adamları ağaçların arasındaki demir yolu hattından görünmeyen yolda soyguncunun peşinden dört nala at koşturmuşlar, onları bulamayınca da aynı hızla Tellwright yönüne geri dönmüşlerdi. Rayların üstünde çok sarsıntılı bir yolculuk oluyordu ama Pardy'nin avucunu yalayacağını bilmek bu rahatsızlığı hafifletiyordu. 27. Bölüm. Bell hemen Tellwright hastanesine götürüldü ve şehrin doktoru tarafından tedavi altına alındı. Cromwell'in tabancasından çıkan ilk kurşun bacağına girip çıkmış, ciddi bir hasar bırakmamıştı. Doktor bu yaranın bir ayda tamamen iyileşeceğini söyledi. Sonra da kafasındaki sıyrığı büyük bir titizlikle dikmeye koyuldu. Doktorun birkaç gün daha hastanede kalması için yaptığı uyarıya kulak asmayan Bell, Denver'a giden ilk trene binmek için topallayarak istasyona gitti. Başındaki sargıyı örtmek için bir şapka giyiyordu. Şerif Pardy ve adamları Irvin'in tabutunu trene yüklerken iki ajan çaresizlik ve öfke içinde onları seyrettiler. Sonra Bell Pardy'nin yanına gelip elini uzattı. ''Şerif, iş bildiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır, sağ olun.'' Pardy uzatılan eli sıktı. ''Arkadaşınız için çok üzgünüm, ailesi var mıydı?'' ''Neyse ki karısı ve çocuğu yoktu ama birlikte yaşadığı yaşlı bir annesi var.'' ''Zavallı kadın herhalde eyalet yaşlılar evine gider.'' ''Onu en iyi yaşlılar evine yerleştireceğiz.'' ''Oralar çok pahalıdır, Irvin'in parası var mıydı?'' ''Hayır yoktu'' dedi Bell, ''ama benim var.'' Pardy bu konuyu fazla uzatmadı. ''Keşke her şey planladığımız gibi gitseydi.'' ''O kadar titizlikle hazırladığımız plan fiyaskoyla sonuçlandı.'' dedi Bell. ''Haydut beni budala durumuna düşürdü.'' ''Sizin suçunuz değildi.'' dedi Pardy. ''Hepimizi budala durumuna düşürdü. En büyük budala da benim. Artık karımla evimize aldığımız o zavallı dulun haydutla işbirliği yaptığına kuşkum kalmadı.'' ''Banka hakkında onca soru sorduğu zaman ondan şüphelenmem gerekirdi.'' ''Ama ona bir tuzak hazırlandığından bahsetmediniz. Cromwell bir tuzak kokusu alsaydı o bankadan içeri adımını atmazdı.'' Pardy başını iki yana salladı. ''Sizin hikayenize inandılar. Yemi de kancayı da yuttular. Eğer kadın kılığına girdiğini bilseydik o alçağı gözümüzü kırpmadan vururduk.'' Daha önceki soygun raporlarına göre şimdiye kadar hiç kadın kılığına girmemiş. Tuzak boşa çıktığı halde yine de adamlarımla onu yakalamamız gerekirdi. Aptal gibi yolu takip edeceklerini sandım. Rayların üstünden kaçabilecekleri neden sonra aklıma geldi ama çok geç kalmıştık. Beni nasıl kandırdıklarını anladığımda çoktan kaybolmuşlardı. Monroe'da tren yolcularının listesi kontrol edildi mi? ''İstasyon müdürüne telgraf çektim ama çoktan Grand Junction treniyle oradan ayrılmışlardı.'' dedi Curtis. ''Müdür trene binen iki kadın gördüğünü hatırlamıyor ama iki erkek dikkatini çekmiş. Birinin hasta gibi göründüğünü söyledi.'' ''Bankanın arka kapısı önünde kan vardı.'' dedi Pardy gergin bir gülümsemeyle. ''Haydut'u vurmuş olmalısınız.'' ''Onu durduracak kadar ciddi bir yarası yok.'' dedi Bell. Hemen bölge emniyet müdürüne telgraf çekip uyardım. Adamları Grand Junction'da doğuya ve batıya giden bütün trenleri aradılar. Ama birlikte yolculuk eden iki kadına rastlamamışlar. Bel Şerif'in ona verdiği bastona dayandı. Artık haydutun kafasının nasıl işlediğini anlamaya başlıyorum. Tekrar erkek kılığına döndü, kız kardeşine de erkek kıyafeti giydirdi. İki kadını arayan emniyet müdürü de onlardan hiç kuşkulanmadı.
Bu Cromwell çok akıllıymış.
Evet diye itiraf etti ben, hem de çok akıllı.
Buradan nereye gideceksiniz diye sordu Pardy.
Denver'a dönüp her şeye yeniden başlayacağım.
Ama artık haydutun adını ve alışkanlıklarını biliyorsunuz.
Evet ama buna dayanarak mahkemeye gidemem. Hiçbir federal savcı bu kadar cılız delillere dayanarak bir iddianame hazırlayamaz.
Onu mutlaka yakalayacaksınız dedi Pardy'yi güvenle.
Artık onu idam ettirmek için kişisel bir nedenimiz de olduğuna göre daha sıkı çalışacağız dedi Bell. Bell ve Curtis o akşam geç saatlerde Denver'a vardıklarında Irvin'i morga götürmek üzere bir cenaze arabası gelmişti.
En yakın arkadaşımdı dedi Curtis. Annesini teselli edip cenaze işlerini ayarlayacağım.
Teşekkür ederim dedi Bell. Ben de bütün masrafları üstleneceğim.
Bell bir taksiye binip Brown Palace otele gitti. Odasına girdikten sonra elbiselerini çıkardı, küveti sıcak suyla doldurup içine girdi ve gevşemeye çalıştı. Sargı bezleri ıslanmasın diye yaralı bacağını küvetin kenarına dayamıştı. Gözlerini kapatıp son birkaç gün boyunca yaşananları aklından geçirmeye başladı. Artık New Sheridan Otel'de yanından geçen kadının Margaret Cromwell olduğunu biliyordu. Ağabeyi ön kapıdan bankaya girdiği sırada o da bir faytonla arkada beklemişti. Cromwell'i kadın kılığında düşününce midesi bulandı. Ama bir yandan da kasap haydutun zekasına ve kurnazlığına saygı duymadan edemedi. Demir yolu rayları üstünden giderek Şerif Pardy'yi ve adamlarını atlatması gerçekten dahiceydi. Bell önce Cromwell'in şansını zorlayıp başka bir soyguna kalkışmayacağını düşündü. Bu ihtimal gerçekten çok uzak görünüyordu. Ama daha önce yakaladığı bütün canilerde yaptığı gibi Cromwell'in de kafasının içine girmeye çalıştı. Kendini onun gibi düşünmeye zorladı. Bu şekilde düşündükçe Cromwell'in kendisini yenilmez gördüğüne, başta Van Dorn ajanları olmak üzere hiçbir emniyet görevlisinin eline geçmeyeceğine inandığı sonucuna vardı. Bir sonraki adımı iyi hesaplamak zorundaydı. Cromwell'i tutuklatabilmek için gerekli delilleri nasıl toplayabileceğini düşünürken kapısının tıklatıldığını duydu. Ağırlığını sağlam bacağının üstüne verip küvetten çıktı. Başındaki yaranın verdiği baş dönmesine rağmen topallayarak kapıya gitti. Açınca karşısında Joseph Van Dorn'u görüp şaşırdı. Van Dorn onun başındaki kan lekeli sargıya baktı ve ''Çok acıklı bir halim var.'' dedi gergin bir gülümsemeyle.
''İçeri buyurun efendim, rahatınıza bakın.''
Van Dorn yaralı ajanını dikkatle süzdü, endişeliydi ama bunu belli etmemeye çalışıyordu.
''Canın çok yanıyor mu?''
''Aspirinle idare edebiliyorum.'' Van Dorn suite girip etrafına bakındı.
''Benim paramla olmadığı sürece ajanlarımın kaliteli yerlerde kalması hoşuma gidiyor.''
''Oda servisini arayıp size yiyecek veya içecek bir şey getirteyim mi?''
''Hayır teşekkür ederim.'' dedi Van Dorn. ''Denver'a gelmeden önce trende yemek yedim ama bir bardak porto şarabına hayır demem.''
Bell oda servisini arayıp siparişini verdikten sonra telefonu kapadı.
''Şirket patronunun sırf beni görmek için 1500 kilometre yol kat edeceğini hiç beklemezdim.''
Oturup bir görüşme yapmamız soruşturmanın gidişatı için çok gerekli. Van Dorn kocaman bir koltuğa gömüldü. Telgrafla gelecek birkaç kelimelik rapordansa ayrıntılı bir açıklamayı tercih ederim. Şimdi bana Telluride'de neler olduğunu en küçük ayrıntısına kadar anlat.
Anlatabileceğim her şey ters gitti dedi ben üzgün bir halde.
Kendini suçlama diye teselli etti onu Van Dorn. Keşke sonu kötü biten her planım için bana $1 verselerdi.
O sırada garson bir kadeh porto şarabı getirdi. Bunu izleyen 40 dakika boyunca Bell, patronuna kasap haydutu yakalamak için tasarladıkları planı ve Cromwell'in kendisini ve Şerif Pardy'yi atlattığını açıkladı. Irwin'in öldürülüşünü, kendisinin de vurulup gözlerini Tellwright Hastanesi'nde açışını anlattı. Bell raporunu bitirdikten sonra Fandorn, Jacob Cromwell'in kasap haydut olduğuna emin misin? Kılık değiştirmesi dahiceydi. Irwin'i de beni de kandırdı. Ama bankada kadın kıyafetinde gördüğüm kişinin Cromwell olduğundan en küçük bir kuşkum yok. Ona yardım etmek için şehirde bulunan kız kardeşi Margaret'i ben de Şerif Pardee'yi de teşhis ettik. Fandorn yelek cebinden ince uzun bir puro çıkarıp yaktı. Çok anlamsız görünüyor. Cromwell zengin bir adam. Aktif değerleri milyonlarca dolar tutan bir bankanın sahibi ve San Francisco'da Nob Hill gibi bir yerde yaşıyor. Bir dolu bankayı soyup cinayet işleyerek bütün bunları neden tehlikeye atıyor? Edindiğim bilgileri değerlendirdikten sonra bankasının aktiflerini çaldığı paralarla oluşturduğu sonucuna vardım. Ama para sıkıntısı bittikten ve bankası iyice kuvvetlendikten sonra neden hala bu işe devam ediyor? Bell dışarıdaki mavi gökyüzüne baktı. Adam deli, bu kadar basit işte. Kafamda onun profilini çıkardım. Soygunlardan ve adam öldürmekten zevk alıyor, buna eminim. Artık hedefi para değil, paranın önemi kalmadı. Tıpkı viski veya afyon bağımlısı biri gibi o da suç işlemeye ve adam öldürmeye bağımlı. Emniyet görevlilerinin ona asla erişemeyeceklerine inanıyor. Kendini yenilmez görüp işleyeceği her suçu kanunlara meydan okuma fırsatı olarak kabul ediyor.
İtiraf etmeliyiz ki, dedi Fandorn tavana doğru büyük mavi bir duman üfleyerek, bugüne kadar hem bizi hem de Mississippi'nin batısındaki her emniyet görevlisini bir avuç amatör durumuna düşürmeyi başardı.
Cromwell kusursuz değil, o da insan ve o da hata yapar. Zamanı geldiğinde ben de mutlaka orada olmak istiyorum.
Şimdi ne yapacaksın?
Bell yüzünü buruşturdu.
Bu soru beni rahatsız ediyor.
Bell gözlerini Fandorn'a dikti. Tekrar San Francisco'ya dönüp Cromwell hakkında delil toplayacağım.
Bana söylediklerine bakılırsa bu iş hiç kolay olmayacak. Onu mahkemeye çıkarmak için çok az delilim var. Bir savunma avukatı tanık kürsüsünde seni lime lime eder. Kadın kılığına girmiş birini teşhis etme iddiana katıla katıla gülüp onu asla tanıyamayacağını söyler. Başka bir tanık veya parmak izi de olmadığına göre korkarım kaybedeceğim belli bir dava için uğraşmış olursun.
Bell buz gibi bir bakışla Fandorn'u süzdü. Soruşturmayı bırakmamı mı öneriyorsunuz?
Fandorn kaşlarını çattı. Böyle bir şeyi asla önermiyorum. Sadece durumu ortaya seriyorum. Bu vakanın şirketimizin birinci önceliği olduğunu sen de biliyorsun. Cromwell'i parmaklıklar ardına atana kadar durmak yok.
Bell sanki hala orada mı diye kontrol edercesine elini başındaki yaraya götürdü.
Denver'da bir iki şeyi hallettikten sonra San Francisco'ya döneceğim. Sana yardım etmeleri için ajanlardan bir ekip oluşturabilirim. İstemen yeter.
Hayır, sağ kolum olan Curtis'le birlikte Branson ve onun ofisindeki ajanlar varken başka elemana ihtiyacım yok. Bir ajan ordusuyla gidip karışıklığa yol açmaktansa göze çarpmadan çalışmamız daha iyi olur.
Peki, Albay Densler ve Washington'daki suç soruşturma biriminden yararlanmaz mısın? Bu konuda devlet yardımcı olamaz mı?
Olur ama ancak uygun zaman geldiğinde. Cromwell'in San Francisco'daki politikacılar ve şehrin önde gelenleri arasında muazzam bir nüfuzu var. Şehrin bir numaralı hayırseveri. Eğer onu mahkemeye çıkaracak bir iddianame hazırlayabilirsek dostları onu korumak için her türlü önlemi alacaktır. İşte o anda devletin yardımına çok ihtiyacımız olacak.
Planın nedir?
Şu anda kesin bir planım yok. Cromwell halinden memnun. Zafer sarhoşluğu içinde ve her geçen gün ona yaklaştığımızın farkında değil.
Ama sen de onu yakalamaya 3 hafta öncesinden daha yakın sayılmazsın.
Evet ama artık ben avantajlı durumdayım. Fandorn merak içinde kaşlarını kaldırdı.
Neymiş o avantaj?
Cromwell benim sağ olduğumu bilmiyor.
Seni hayatta görmek gururunu müthiş yaralayacak.
Bell hafifçe gülümsedi.
Ben de bunu umuyorum.
18. ayrımın sonu. Sayfa 221.